Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Yayınlarımızı ayrıca Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de hem güncel, canlı olarak hem de geçmiş yayınları dinleyebilirsiniz. Gerçeğin Yörüngesi'ni uzun süredir takip eden dinleyicilerimiz muhtemelen farkındadır. Gerçeğin Yörüngesi'nde bizim ele aldığımız konuların neredeyse hepsi emperyalizm kavramıyla ilişkili. Kimi zaman bunun medya ayağını ele aldık, kimi zaman ifşacılar boyutlarıyla ele aldık, kimi zaman Amerika'nın önderlik ettiği ve çıkardığı savaşlar düzleminde ele aldık. Bu hafta da emperyalizmin en büyük askeri aygıtını, savaş örgütünü, NATO'yu konuşacağız. Geride bıraktığımız hafta 4 Nisan NATO'nun 74. kuruluş yıl dönümüydü. NATO'yu konuşacağız. Hemen bir şarkıyla başlayalım. Amerikalı Celt Punk grubu The Tossers'ın NATO şarkısı isimli şarkısını dinleyeceğiz. Şarkının şöyle sözleri var. Sen bir demokrasi değilsin, NATO'ya sesleniyor. Daha zayıf toprakları kolonileştiren bir kapitalist imparatorluksun. Ve doğal kaynakları, petrolü, elmasları, el değiştiren bakırı vergilendiren. Devletlere sözde demokrat hükümetler koydunuz. Teklifinize uymaya ve devletlerinden kar elde etmeye istekli olanlar. Ve onları telefon şirketleri, oteller, McDonald's ve Nike fabrikalarıyla kolonileştiriyorsunuz. Ve savunma bahanesiyle askeri üsler kuruyorsunuz. The Tossers'tan NATO şarkısını dinliyoruz. Kısa bir sürenin ardından görüşmek üzere.
Yes, sir, you're telling me right now how you think that it should be. By the hand of democratic law and the hand of decency. But you're raging, you won't talk law to me or tell me any stand. Well, you're pointing all the fingers but refuse to shake the hand. Instead of sitting content in your ideals and your laws, well, you have to tell me what you see, cause I can't see a lot. But I see how democratic your law is. When is your voice necessarily changed? Well, the Irish were arrested without warrants cause they were soldiers armed and estranged. As fair in love and war, then they were tried without jury. Well, they acted for fear of jurors, the threats, but also no people could object to the arrested under special laws and tried and diplock cherries. But when asked by Amnesty or other countries, they were criminalized as terrorists. So you could ignore political talks and ignore political struggling, so you could hold on to your colony without political juggling. But you sat from and quiet in your country and moral common law promoting, but nationalists kept coming, bombs and people kept exploding. Some Muslims crushed Nicaraguans, the Falklands, Angola, Namibia, South Africa. They fought you tooth and nail till they were crushed or you gave up. You're not a democracy, you're a capitalist empire that colonizes weaker lands and taxes natural resource, oil, diamonds and copper exchanging hands. You put in democratic so-called governments as heads of the state that are willing to adhere to your bidding and reap the measly profits from the state. You colonize them with falconries, Hilton hotels, McDonald's and Nike plants and erect military bases under the pretense of defense. But the truth is defense from revenue. Revolution in case the poor rise up against the governments that you help to empower and make the final stop. Then you call them a communist menace and stage an attack from your own bases. And the governing despots and forces you train destroy their empty faces. Set embargoes on countries you don't agree or finally do revolt. A free country can sell their natural resource on a global free market vote. And the countries that sit in the NATO seats are the same domineering five. And the butchers they empower keep the rest of the seats alive. The countries ostracized by embargo that form the rest of the world were forced to form a non-aligned organization, a union, so they could be heard. You call this a free market and your system democratic, but it's now a taxing empire that sends its shots out dead sporadic. Well, you can take my contentment, my sense of security can beat me from head to the total. I bleed, you can starve me and freeze me, it's all the same to me, cause I know in my mind that I wanna be free. You sent your psychologist to evaluate me and give a report to the paper to read. I'm more stable than he is, I'm beginning to see in this frustration and war, it's one purpose I see. I know your tactics to rape people like me, separate love forever and refuse being seen. In the maze of our memories, we live there, you see, and our minds were together and forever will be. Well, you can murder my land, make the sky look scream, just to tell your provincials you'd not turn a limb. You're possessive of ego, crush my friends and me, but I know in my mind that I wanna be free. You fought Ireland as an organized army, you fought them as a country, but they fought you as a people, and you were oblivious as to which surface defending. If you act like rats, you get treated like this, but now you are rebutting, cause I stood like a rock when for tactics and answers like rats you were scrambling. But to report to the media to tell to those of which you lied, when Angolans and Serbs and Chinese and Nicaraguans and Zapatistas and Iranians and Cubans and Irish are always the ones who have died.
Tekrardan merhabalar, ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. NATO'yu konuşacağız dedik. Tarihler 4 Nisan 1949'u gösterdiğinde 12 ülke tarafından atılan imzaların sonucunda Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, yani NATO, tarih sahnesine çıktı ve 74 yıldır dünyaya kaos, savaş, acı ve gözyaşı getirmeye devam ediyor. NATO dendiğinde temel konsept olarak aslında genişleme kavramını düşünebiliriz. Çoğunlukla Rusya'nın Ukrayna operasyonuna bir tepki olarak yaşandığı düşünüyor bu genişleme hamlelerinin. Ancak bu konsept NATO'nun kurulduğu günden itibaren temel itici güçtü. Öyle olmak da zorundaydı. Birazdan açacağız zaten bunları. NATO'nun kuruluşuyla zaten bu süreç başladı. Hangi ülkeler vardı? Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika NATO'yu kuran ülkeler. Bu genişleme süreci 1952'de Yunanistan ve Türkiye'nin katılımıyla, ki biliyorsunuz Türkiye'de NATO'ya Kore Savaşı'na katıldıktan sonra dahil edildi. Nazım Hikmet'in de bununla ilgili 23 centlik asker şiiri vardır. Dinleyicilerimize, bilmeyen varsa okumalarını tavsiye ederim. 1955'te Batı Almanya, 1982'de İspanya, 1997'de Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya. 2004'teki en büyük genişlemelerden biridir bu. Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya. 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan. 2017'de Karadağ. 2020'de Kuzey Makedonya ve son olarak Finlandiya ve belli ki yakında da İsveç gelecek buna. Bu ülkelerle birlikte NATO genişleme konseptini aralıksız sürdürdü. Bu konseptin hedefinde ise 90'lı yılların öncesine kadar elbette Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı ve sonrasında Rusya geliyor zaten. Yani genişleme kavramı her dönemde aynı anda aslında bir kuşatma hamlesini anlatıyor bize. Tek cümleyle söyleyecek olursak NATO dediğimiz yapılanma Amerika ve Avrupa yayılmacılığının hizmetinde olan, yani Batı kapitalizmi, kolektif Batı'yı kastediyoruz, emperyalist bir savaş makinesi ve önceliği her zaman İttifakın efendisi konumundaki Amerikan çıkarları ve Amerikan emperyalizminin dünya çapındaki siyasi hedefleri oldu. NATO, kurulduğu dönemlerde Sovyet tehdidi anlatısına karşı inşa edilmişti. Yani şöyle propagandalar yapılıyordu. Komünistler dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Sovyetler, eğer biz bir araya gelip savunma organizasyonu kurmazsak, birbirimizi korumazsak komünizm tehdidi tüm dünyaya yayılacak, Sovyetler bütün dünyayı işgal edecek vesaire. Tabii bunu yaparken de medya gücünü de aktif bir şekilde kullandılar. Daha önceki bölümlerimizde bahsetmiştik. Eski Nazilerin Amerika'nın Sovyet coğrafyasına hitap eden medya kuruluşlarında görevlendirilmesi aslında bu noktada oturuyor tarihsel açıdan baktığımız zaman. Buradaki temel dert şuydu. Dönemde art arda patlak veren sosyalist devrimler, ulusal kurtuluş hareketleri, biliyorsunuz Komünist Manifesto kitabının açılış cümlesi Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor cümlesiydi. Bu yaşanan devrimlerle bu hayalet aslında ete kemiğe bürünmeye başlamıştı. Çünkü Sovyetler Birliği kuruldu. Orada çok başarılı bir örnek var. İnsanlara, dünyanın tamamına başka bir sistemin, bir alternatifin başarılı olabileceğini gösteriyorlardı. Temel dert zaten esasında buna engel olmaktı. Bu komünizm hayaletinin önüne bir set çekmekti. Yani özetle Sovyetler Birliği'ne karşı savaşılmalıydı. Tabii ki de bu savaşın zemini öncelikli olarak Avrupa coğrafyasıydı ama Kore, Vietnam gibi örneklerde de yine Sovyetlere karşı, 90'lardan sonra da Rusya'ya karşı devam eden bir şekilde bu savaşın dünyanın her yerinde oluşturulan cephelerle öyle ya da böyle sürdürüldüğünü biz bu 74 yıl boyunca gördük. NATO aynı zamanda savaş örgütü olduğu kadar siyasi de bir dizayn aracıydı. Yalnızca düşmanı tırnak içinde değil, kendi üyelerini de korumanın işlevli bir aracıydı. Kimden koruyorlar? Az önce bahsettiğimiz gibi Sovyetler Birliği'nden tırnak içinde koruyorlar. Ve bu korumadan kastedilen şey de şu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'da hakim sınıfların güçlendirilmesi gerekiyordu. Tarihten hatırlarsınız, büyük bir ekonomik çöküş. Naziler İkinci Dünya Savaşı'nda dünyayı, Avrupa başta olmak üzere, kasıp kavurmuş. Nazi tehdidi Sovyetler Birliği tarafından alt edilmiş ağırlıklı olarak ve büyük bir ekonomik çalkantı yaşanıyor dönemin Avrupa'sında. Ve o dönemin en büyük muzaffer güçlerinden biri de Sovyetler Birliği olduğu için bu politik düzlemde Sovyetler Birliği'ne yakın, Sovyetler Birliği'ne öykünen çeşitli bağımsızlıkçı, sosyalist ya da komünist grupların Batı Avrupa dediğimiz coğrafyada güç kazanması tehlikesini tırnak içinde söylüyorum ortaya çıkarıyordu. Dolayısıyla NATO aynı zamanda bu eğilimlerin bastırılması açısından da kullanıldı ve varlık ve kurulma sebeplerinden bir diğeri de zaten buydu. Yani dönemin ekonomik ve siyasi buhranında sol hareketlerin yükselmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla NATO genişlemediği sürece zaten ölmeye mahkum olan bir ittifak. Ve genişleme konseptinden devam edecek olursak yeni değil. NATO daha 90'ların sonunda Rusya sınırına ulaşmıştı zaten. Ve bütün bu sürecin temel mottosu tabii ki de demokrasi, özgürlük, insan hakları, Atlantik'in özgür ulusları, totaliter demir perdeye karşı verilen mücadeleydi. Ve tabii ki de bu zorunlu genişleme hali Sovyetler Birliği ortadan kalktıktan sonra durmadı. Çünkü mesele yalnızca Sovyetlerin varlığı değil, emperyalizmle uyumlu siyasi ve ekonomik düzenin Sovyet coğrafyasının ve hatta sonrasında dünyanın tamamında hakim kılınmasıydı. Bu yüzden Sovyet döneminde dahi Batı'nın siyasal anlatısında antikomünizme her daim eşlik eden Rus düşmanlığı propagandası Sovyetler dağıldıktan sonra da devam etti. O sırada tabii ki sosyalizmden kurtarılan Rusya halkları ekonomik kriz, mafya, oligarşi gibi sorunlar altında çırpınıyordu. Ama tabii ki de NATO'nun yayılmacı çizgisi dünyada tek hakim güç olmaya başlamıştı ve bu yönde çalışmalarına devam ediyordu. Yani Rusya, Sovyet coğrafyası halklarına ödetilen bedel NATO için tabii ki de yeterli olmamıştı. Ve bu hakimiyet çabası vurucu gücünü birkaç önemli tarihsel olayda kendisine gösterdi. Yani 1999'daki Kosova'daki savaş, Yugoslavya yönelik saldırganlık, 2001'de Afganistan'ın işgali, 2011'de Libya'ya yönelik emperyalist saldırganlık bu vurucu gücün ya ve bu hakimiyet çabasının tatbik edilmesi oldu. Hayata geçirilmesi oldu. Yani özetle sözde Sovyet tehdidine karşı kuruldu ama Sovyetler Birliği tarih sahnesinden kalktıktan sonra dahi emperyalist saldırganlık faaliyetlerine devam edildi NATO eliyle. Örneğin 1999 yılında Kosova, Sırbistan ve Karadağ 13 ülkeden 600 uçak tarafından bombalandı. Buradaki temel hedef NATO'nun Balkanlardaki etki alanını genişleterek Amerikan yanlısı hükümetlerin tesis edilmesiydi. Yani bu amacı tersinden de Rusya'nın etki alanının sınırlandırılması olarak da okuyabiliriz. Bu harekatın adı Kararlı Güç Harekatı'ydı ve bu saldırılarda misket bombası dışında 6000'e yakın uranyumlu füze ve bomba atıldı. Mülteci kampları, su ve elektrik kaynakları gibi yaşamsal noktalar bombalanırken bu kararlı güç her zaman hakim kılındı. Tabi Pentagon daha sonra Bosna Hersek'te 10.800 uranyumlu bomba atıldığını kabul etmek zorunda kaldı. Ve yine aynı kararlılık sayısız Sırp'ın ölümü ve sürülmesiyle sonuçlanan etnik temizlik harekatlarına verilen destekle de açık ve güçlü bir şekilde gösterildi. Aynı saldırganlık Afganistan'da da yaşandı. Afganistan'da temelde Amerikan çıkarları için bir NATO şemsiyesi açıldı. Ve Ukrayna operasyonuyla birlikte de sık sık gündeme geldi, hatırlarsınız. Ünlü 5. maddesi vardır ittifakın. Ve bu maddeyle birlikte ittifak üyelerinin hepsi Afganistan'a sürüklendi. Uzun süreli işgal ve sivil katliamlarından oluşan bir süreç yaşandı. Tabii ki bu sürecin sonunda Amerika bu ülkeyi tırnak içinde Sovyet tehdidine karşı yıllarca büyütüp besledikleri Taliban'a bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Ve bu emperyalist saldırganlık sürecinin öne çıkan bir konsepti daha var. Önleyici savaş diye. Ve bu önleyici savaş konsepti örneğin Julian Assange'ın diri diri mezara gömülmesine yol açan nedenlerden biridir aynı zamanda. Biliyorsunuz Afganistan belgelerini ortaya çıkarmıştı. Amerika'nın bölgede işlediği suçları ve lobi faaliyetlerini ifşa eden. Ve sonraki dönem Irak'ta da aslında var olmadığı ortaya çıkan kimyasal silah yalanlarıyla örülüydü bu önleyici savaş konsepti. Aynı şekilde Libya konusu da gündemimizde. Libya lideri Kaddafi'nin nasıl vahşice linç edilerek öldürüldüğünü hatırlarsınız. Buna devrim dediler. Bu Libya devrimi de yine aynı insani yardım maskesinin takıldığı bir süreçti. Gerçekte olansa Kaddafi'nin, hatta Kaddafi sonrası Libya'sının da çizgi dışına çıkmasını engellemeye yönelik bir emperyalist saldırganlık hamlesiydi. Yani NATO'nun Libya'ya götürdüğü özgürlüğün temel sebebi milyarlarca varil petrol, trilyonlarca metreküp doğalgaz rezervleri, 6 trilyon dolarlık enerji kaynaklarından başkası değildi. Sivilleri korumak için Birleşmiş Milletler'in de hem yok sayılarak hem de dahil edilerek başlattığı NATO'nun bu saldırganlığı aylarca sürdü. Aylarca bombardımana maruz bırakıldı Libya. Ve hatta az önce bahsettik Kaddafi'nin vahşice öldürülmesinin önünü bile NATO güçleri açtı. Kaddafi'nin konvoyunu bombalayarak ve NATO bütün bu saldırganlık hamlelerini özgürlük, demokrasi, barış yani insani gerekçelere dayandırdı. Bu açık yalanın dünya çapında milyonlarca alıcısının olduğunu biz hala görüyoruz. Ve bunun sebebi ise yine emperyalizm eliyle kurulan ve desteklenen, büyütülen demokratik medya devlerinin başarısı. Bu yoğun ve uzun süreli propaganda faaliyeti sayesinde zaten bu örgüt dünyanın önemli bir kesimi için, başta Avrupa ve Amerika halkları için bir savunma ittifakı, bir olmazsa olmaz olarak nitelendiriliyor. Halbuki bu yapının içerisinde Naziler bile var. Tarihsel olarak biraz daha geriye gidelim ve şöyle bir bilgi paylaşayım sizinle. Nazilerin, Hitler önderliğindeki Nazi faşizminin en üst düzey yetkililerinden SS güçlerinin lideri Heinrich Himmler, 1945 yılında artık savaşın kaybedileceğini fark ettiğinde Naziler ve Batılılar arasında Sovyet tehdidini kontrol altına almak için bir ittifak öneren ilk kişilerden biriydi. NATO'nun kurulması aynı zamanda da Himmler'in hayalinin gerçek olduğu anlamına geliyordu. Ve NATO içinde Nazi döneminden kalma, Nazilerin içerisinde, Nazi ordusunda, Nazi partisinde aktif olarak çalışmış isimlerin de yer aldığını biz görüyoruz sonraki dönemde. Mesela dönemin bir Nazi albayı Albert Schnees. Schnees, Nazilerin ardından Sosyal Demokrat Willy Brandt hükümeti döneminde Genelkurmay Başkanı oluyor. 2014'te gizliliği kaldırılan bilgilere göre Almanya'yı olası bir Sovyet işgaline karşı savunmaya hazır olacak İkinci Dünya Savaşı gazilerinden, bu eski Nazilerden bahsediyoruz tabii, 40 bin kişilik bir gizli örgüt, gizli ordu kurma planı var. Bir diğer isim Adolf Heusinger. Bu isim aynı zamanda Avusturya'nın ilhakına, Polonya, Danimarka, Norveç ve Finlandiya'nın işgaline aktif olarak katılan üst düzey isimlerden biriydi Hitler'in çalışma arkadaşlarından. CIA için çalıştığı daha sonra ve 1964 yılına kadar NATO'nun en yüksek askeri rütbesi olan askeri komitesine başkanlık etti. Bir diğer isim, en üst düzey yine Nazilerden olan Erwin Rommel'in karargah subayı Hans Spiegel. O da aynı şekilde Nazilerin ardından Alman ordusuna danışman olarak görev aldı ve Alman birliklerinin NATO'ya entegrasyonunu denetledi. Aynı isim daha sonra 1957 ve 63 yılları arasında Orta Avrupa'da NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı'na atandı. Bakın bu isimler savaş suçlusu, Nazi, ırkçı isimler, milyonlarca Yahudi başta olmak üzere milyonlarca sivilin ölümünden sorumlu savaş suçluları bu insanlar. Ancak emperyalizm bütün bu insanları aldı. Hatırlarsınız birkaç bölüm önce de yine emperyalizmin medya ayağı için kullanılan eski Nazilerden bahsetmiştik. Askeri açıdan da aynı şey söz konusu. Yani emperyalizm kullanabildiği ölçüde kişilerin, figürlerin geçmişine bakmaksızın, onların bir savaş suçlusu olup olmadıklarını gözetmeksizin, hiçbir hukuku uygulamaksızın bunları istihdam etmeye devam etti bu savaş suçlusu isimleri. Mesela yine ünlü bir Nazi, Johannes Steinhoff. Bu isim de 1965'ten 66'ya kadar Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı ve Komutanı 66'dan 70'e kadar da Alman ordusunda kurmay başkanlığı ve 71'den 74'e kadar da NATO Askeri Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. Yine Nazi ve yine başka bir isim Johann von Keilmansegg. Bu isim de Nazi ordusunda üst düzey görev alan komutanlardan biri ve 1967'de bu isim Orta Avrupa'daki Özel Kuvvetler Başkomutanı olarak NATO'daki en yüksek mevkilere yükseldi. Yine aynı şekilde Nazi döneminde Genelkurmay'dan Yarbay Ernst Ferber 73 ile 75 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı oldu. Ve yine aynı şekilde Nazi Almanya'sında bir binbaşı Karl Schinell bu isimde 1975 ile 77 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı olarak bir önceki saydığımız isim General Ferber'in yerini aldı. Ve NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetleri'nin komutanlığı görevinde bulunan bir diğer Nazi Josef Schulze. Bu isim de aynı şekilde Nazi Hava Kuvvetleri'nin eğitiminde bir teğmendi ve bu isim de NATO'da üst düzey görevler aldı. Ve yine bir Nazi teğmeni Ferdinand von Stenger und Etterlin. Bu isim Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgalinde teğmen olarak görev aldı. Stalingrad Savaşı'na da katıldı. Ödüllendirildi savaşta gösterdiği başarılar nedeniyle. Ve bu isim de 1973 ile 83 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetleri'nin başkomutanı oldu. NATO'nun Avrupa'daki askeri varlıkları içerisinde üst düzey görevler almanın şöyle bir anlamı var. NATO'nun Avrupa'daki varlığı zaten NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı varlığıydı. Ve bu isimler de NATO kurulmadan önce Nazi faşizminin yönetimi altında Nazi ordusunda yine Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan insanlardı. Yani bu insanlar yalnızca üniforma değiştirdiler. Hedefleri, çalışmaları hep aynı doğrultuda kaldı. Ama biz bugün baktığımızda bütün Hollywood filmlerinde dünyayı Nazi belasından kurtaranların Amerikan ordusu olduğunu görmeye devam ediyoruz. Halbuki gerçekler yani anlatılmayanlar önemli isimlerin doğrudan Amerika tarafından istihdam edilerek Sovyetler Birliği'ne karşı aynı bu Nazilerin eskiden yaptıkları gibi çalışmaya devam ettirilmeleriydi. Az önce NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik saldırılarından bahsetmiştik. Şimdi bir müzik arası verelim. Müzik arasında da Yugoslavya'dan bir şarkı dinleyelim. O Tatbina Moja diyoruz. Şöyle sözleri var bu şarkının da. Vatanım yanıyor. Batılı barbarlar tarafından ateşe verildi. Burası barış ve kutsal güzelliğin ülkesi. Her şeyimizi elimizden almaya geldiler. Kısa bir müzik arasından sonra yine burada birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Radyo yayınlarımızı ayrıca Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. NATO'yu 74. kuruluş yıl dönümünde NATO'yu konuşuyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrarlayalım. NATO'nun neden kurulduğunu, kimlerle kurulduğunu, ne amaçla kurulduğuna değindik. Bütün bunlarda karşımıza çıkan şeyin de genişleme konsepti olduğunu gördük. Ve bu genişleme konseptinin bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyon döneminde de bu tarihsellik içerisinde değerlendirmek mümkün. Çünkü Ukrayna hem Sovyetler Birliği öncesi dönemde, hem Sovyetler Birliği döneminde hem de sonrasında Batı emperyalizminin gözünü diktiği ve uzun süre boyunca uzun süreli istikrarsızlaştırma girişimlerinde bulunduğu bir bölge. Ki bu konuyu da biz yine Gerçin Yörüngesi'nde değinmiştik Ukrayna'yı ele alan bölümlerimizde. Dolayısıyla Türkiye'de de çok görüyoruz bu tezleri. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun NATO'yu yeniden birleştirdiği yönündeki tezler de aslında bu tarihsellikten uzak bir yandan. Yani bu bakış açısı aslında meseleyi tam olarak anlatmıyor. Mesela Amerika, Ukrayna bağımsızlığını ilan ettiği tarihten bu yana Ukrayna'da yaşanan siyasi çekişmelerin çeşitli düzeyde her zaman parçası oldu. 2004'teki Turuncu Devrim'de de, 2014'teki Maydan darbesinde de ki darbeyi tetikleyen esas şeyin Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşmasının iptal edilmesi olduğunu da hatırlayalım. Ve aynı şekilde dönemin Amerikan yetkililerinden Nuland'ın eylemcilere gidip kumanya dağıttığını vesaire bu kadar içinde olduğunu hatırlayalım. Bu dönemde de aynı saflaşma geçerliydi ve hatta Amerika'nın NATO üyesi dahi olmayan Ukrayna'ya gösterdiği bu ilgi ve alaka Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel operasyondan çok daha öncesine dayanıyor. Yani Karadeniz'in tam anlamıyla bir NATO gölüne dönüşmesi yönündeki bir planlar dahilinde başlamıştı. NATO için birincil önemde olan şeyin Amerikan emperyalizminin çıkarları olduğunu söylemiştik. Tabii ki de burada da çeşitli iç krizler yaşanabiliyor. Mesela 2019'un sonlarında Fransa lideri Macron'un açıklamasını hatırlayalım. Ne demişti? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Macron'un dikkat çektiği bu stratejik bozukluk aslında NATO karşıtlığından değil, Trump Amerikası'nın politikalarıyla çelişen çıkarlardan kaynaklanıyordu. Yani Macron'un da en büyük amacı Trump'ın radikal çıkışlarıyla emperyalistler arasında ortaya çıkardığı kriz başlıklarından faydalanmaktı. Tabi bu dönemde çeşitli NATO dışında bir Avrupa ordusu girişimleri de oldu. Hatta Avustralya hükümeti o dönem bir Fransız firmasıyla 12 denizaltı yapımına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı. AUKUS isimli bir yeni bir ortaklık kuruldu bu dönem ve tabii ki de Amerika ve İngiltere tarafından engellendi bu girişimler. Bu arada Trump dönemi aslında NATO saldırganlığı dahası Amerikan emperyalizminin faaliyetleri açısından ilginç bir dönem. Trump daha farklı bir yol izledi. Örneğin Trump dönemi Amerika'nın Ukrayna'ya doğrudan müdahalesine ilişkin değerlendirdiğimiz zaman bir bıçakla kesilmiş gibi bir ara veriliyor Amerika o dönem. Trump döneminde Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine. Bunu bir aklımızda tutmak lazım. Hatta Trump'ın ünlü azil sürecinin Biden ailesinin yani demokratların Ukrayna ilişkilerini didiklemeye başladıktan sonra başladığını hatırladığımızda da karşımıza yine aynı genişleme konsepti bağlamında Amerika ve Avrupa ilişkileri ve Avrupa hakim sınıflarının çıkar savaşları çıkıyor. Ve tabii ki de Trump'ın iktidardan inmesi, Demokrat Parti'nin savaş partisidir Demokrat Parti, yeniden direksiyonu ele alması NATO'nun genişleme ve Rusya'yı kuşatma yönündeki bu tarihsel görevini yeniden en başa yazdı ve bu rotada düzen oturtuldu yeniden. Tabii ki Rusya'ya yönelik bu tarihsel görevin faturasını yine her zamanki gibi Avrupa halkları ödüyor, ödemeye de devam edecek. Ve bu fatura zaten Rusya'ya yönelik yaptırımların bir bumerang misali, yine Avrupa'yı vurmasıyla kendisini belli etti. Tabii ki de Avrupa'nın hakim sınıfları bu krizlerden kendisini sıyırmaya çalışırken Avrupa'nın halkları büyük bir yoksullaşmayla, hak gasplarıyla yüzleşmek zorunda. Aynı şekilde NATO'ya katıldığımız 1952 yılından bu yana Türkiye için konuşuyorum. Kontr gerilla başta olmak üzere sivil, askeri, faşist yapılanmaları eliyle ülke çapında bağımsızlığı savunanlarla sosyalistlere yönelik baskısını sürdürdü ve bu savunma paktının üyesi olmanın gereği bu şekilde yerine getirildi. Türkiye NATO'nun en büyük üyelerinden ve NATO için yapılan resmi açıklamalara baktığımızda oldukça stratejik ve önemli bir yer kaplıyor. Ama aynı NATO, Türkiye'nin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda her zaman Türkiye'nin karşısında konumlanıyor. Yani bunu Türkiye'nin parçası olduğu her kriz için söyleyebiliriz. Suriye meselesi, Türkiye'nin uzun süredir mücadele ettiği PKK'yı düşündüğümüzde ve YPG daha sonra ortaya çıkan. Orada bir Amerikan desteğini görüyoruz. Türkiye'nin Yunanistan'la uzun süreli stratejik rekabetini düşündüğümüzde Yunan adalarına yapılan Amerikan silah yığınaklarını görüyoruz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini düşündüğümüzde yine Amerikan önderliğindeki kolektif batıyı görüyoruz. Yani aslında Türkiye uzun süreli bir NATO örgütü. Türkiye hükümeti de bütün parçalarıyla, iktidarı ve muhalefetiyle birlikte NATO'ya hala çok olumlu yaklaşıyor olsalar da NATO her zaman Türkiye'nin bütün ulusal çıkarlarının karşısında konumlandı. Son yılların bir gelişmesi olarak S-400 alımına giden süreci, F-35 yaptırımlarını, karşılıklı yapılan açıklamaları, çok daha tarihsel bir meselesi olan Türkiye'nin Kıbrıs konusunda attığı adımlarda, yine o dönem Amerikan önderliğinin nasıl karşı çıktığını, bütün bunları hatırladığımızda aslında bunun bir müttefiklik ilişkisinden çok bir esaret ilişkisi olduğunu biz görebiliyoruz. Ama ne yazık ki az önce de söylediğimiz gibi hem iktidarı hem muhalefeti hem de diğer siyasi güçleriyle birlikte Türkiye'deki parlamenter sistem hala gözünü günün sonunda NATO'ya dikiyor. Yani siyaseten çeşitli karşı çıkışlar, polemikler ve dönemsel ve bölgesel atılan adımlar olsa da günün sonunda bizim ülke olarak baktığımız yer ne yazık ki NATO ittifakı. Yani nihayetinde hükümet bir denge oyunu oynuyor. Muhalefet ise ne yazık ki emperyalistlere biz daha iyi performans gösteririz mesajları veriyor. Yani siyasetin zaten programın başında bu sadece askeri bir örgütlenme olmadığını, siyasal bir dizayn aracı da olduğunu söylemiştik. İşte böyle noktalardan biz gözlemleyebiliyoruz. Yani sadece siyaset alanında da değil, en alakasız bir konuda, bir kültürel projede ya da bir mesleki projede bile bir NATO desteğini bugün biz görebiliyoruz. Aynı şekilde örneğin NATO'dan çıkarsak Rusya bizi işgal eder ya da daha da gülünç olan bir tez, NATO'dan çıkarsak NATO bizi işgal eder gibi fikirleri her gün farklı cümlelerle tekrar eden tırnak içinde özgürlükçü bazı medya figürlerinin öne çıktığını, bunların düşüncelerinin ve fikirlerinin hegemonyasının kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Mesela daha aslında ibretlik bir olay olarak hatırlamak gerekirse, hatırlarsınız geçen günlerde Finlandiya'nın NATO oylaması yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Zaten iktidar ve muhalefet tamamen destekledi. Ancak parti programında NATO'dan çıkılmasını savunan bir sosyalist parti, Türkiye İşçi Partisi, oylamaya katılmaya tenezzül bile etmedi. Aynı şekilde HDP'de, yani kamuoyunda tabii ki de tartışılır ama kamuoyunda daha böyle işte muhalif, tırnak içinde sol görünen bir portre çizdikleri için özellikle HDP'yi de söylüyorum. HDP'de Finlandiya'nın güvenlik kaygılarını anladıklarını açıkladı. Ama nedir bu Finlandiya'nın güvenlik kaygıları? Rusya'yla uzun yıllar boyunca bugüne kadar ne gibi bir çelişki yaşamışlar? Bunları tabii bu açıklamaları yapanların bildiklerini dahi zannetmiyorum. Yani bugün ideolojik olarak bütün tarafların söylediği şeyler aslında biraz bu şeyle eşleşiyor. Daha Soğuk Savaş döneminin ideolojik temasıyla eşleşiyor. Yani bütün taraflar ayrı görünseler de ve ciddi ciddi ülke içindeki önemli meselelerde çok başka tutumlar alsalar da bu birbirinden ayrı derelerin mevzu NATO olunca aynı nehire hızlı bir şekilde aktığını görüyoruz. Tabii ki yani Soğuk Savaş döneminin ideolojik temasından bahsettik ama bütün bu yaşananlar aslında bir tekerrür değil, yani tarih tekerrür etmiyor. Yine herkes NATO'nun özgürlükçülüğünden, NATO'nun önemli bir savunma ittifakı olduğundan bahsediyor. Avrupa Birliği'nin özgürlükçülüğünden bahsediyor. Amerikan demokrasisi, Avrupa demokrasisi, muasır medeniyetlerden bahsediyor. Ama bu tekerrür değil. Bu aynı çalışmanın, aynı propagandanın, aynı ideolojik kavganın uzun yıllardır bize karşı verildiğinin bir göstergesi. Tabii ki özellikle parlamenter sistem açısından söz konusu NATO olunca sağı, solu, sosyalistiyle birlikte bir sıraya girme halinin olduğunu söyledik. Ama bu karamsar bir tablo olduğunu da göstermiyor. Parlamento dışı siyasette NATO'nun nasıl bir suç örgütü, nasıl bir savaş örgütü olduğunu gören ve bunu dile getiren önemli yapılar, önemli siyasi partiler, örgütler var. Hatta son olarak NATO'nun kuruluş yıl dönümünde bir araya gelindi ve bir eylem yapıldı. Devrim Hareketi, Türkiye Komünist Hareketi, Devrimci Hareket, Devrimci İşçi Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Toplumcu Kurtuluş Partisi örgütlerinin çağrısıyla bir eylem yapıldı. Bu eylemde Türkiye'nin NATO'dan çıkılması ve NATO'nun dağıtılması talebinde bulunuldu. Bu eylemde aynı zamanda NATO'nun emperyalist bir savaş örgütü olduğu vurgulandı ve NATO'nun genişlemesinin dünyaya daha fazla savaştan başka bir şey getirmeyeceğine dikkat çekildi. Ve yapılan basın açıklamasında da, uzun bir basın açıklamasıydı ama sadece bir paragraf aktaracağım size. Şunlar söyleniyor. NATO ve Amerika, Finlandiya ve İsveç'i de arkasına alarak yeni cepheler açma, Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarına daha rahat erişme derdi içinde, emperyalist dünyanın barışçı yüzü olarak pazarlanan Kuzey ülkelerini yanına alarak hamle yapan NATO ve Amerika, her türlü yeni siyaseti de kullanarak Batı kamuoyunu ve emekçilerini etkileme derdindedir. Evet, Finlandiya'yı en son konuşmuşken Fince bir şarkıyla veda edelim. Biliyorsunuz Kuzey ülkeleri, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri bizim ülkemizde özgürlükçü siyasi ortamlarıyla tanınır. Hem sosyal olarak hem siyasi olarak orada çok büyük bir özgürlük olduğundan bahsedilir ve refah olduğundan bahsedilir. Ama bahsedilen bu özgürlük ortamında, ama özellikle Kuzey Avrupa'da NATO karşıtı, bağımsızlıkçı ve sol güçlerin bu özgürlük ortamından hiçbir şekilde yararlanamıyor oluşundan, herkese büyük özgürlük ifade hakkı tanınırken özellikle saydığım türdeki görüşlerin sürekli bastırıldığından çok da bahsedilmiyor. Fince bir şarkıyla veda ediyoruz. Bu şarkı Finlandiya solunun en popüler şarkılarından biri. Aslında çok eski bir şarkı. 1920'lerde beyaz sivil muhafızlar için yazılıyor. Ama daha sonra bir komünist Ludwig Kunasen tarafından bir devrim marşı haline getiriliyor. Ve şu anki hali de Knut Kangas tarafından yazıldığı biliniyor. Ve bu şarkı tabii ki 1930'lardan itibaren uzunca bir dönem unutuluyor komünizme yönelik baskılar nedeniyle. Şarkının ismi Savaş Yolunda. Savaş Yolunda diyerek programımızı sonlandırıyoruz. Gerçeğin yörüngesi sona eriyor. Haftaya yine bugün, yine aynı saatte, yine başka bir konuyla, yine anlatılmayanları anlatmak üzere burada olacağız. Hoşça kalın, gerçeğin yörüngesinde kalın. Soy glauda.
Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.